Ayrım 32, Şeytan Seçilmeyi, Frederick Forsyth, sayfa 330. Toplantı devam ederken başbakan da Sir Nigel Irwin'i kabul ediyordu. İşte durum böyle Sir Nigel dedi. Üçüncü bir seçenek bulamazsak ya adamlar salıverilecekler ve Maxim Rudin anlaşmayı yırtacak ya da uçak korsanları cezaevinde kalacaklar ve arkadaşları Freya'yı havaya uçuracaklar. İkinci seçenek konusunda buna cesaret edemeyecekleri düşünülebilir. Ama buna güvenerek hareket edemeyiz. Tankere baskın düzenlemek de söz konusu ama bunun başarı şansı çok az. Üçüncü bir seçeneği düşünmek için Maxim Rudin'in neden bu yola başvurduğunu bilmemiz gerek. Blöf mü yapıyor? Kendi tahıl sorunlarına karşılık Batı'ya büyük bir ekonomik zarar mı vermeye çalışıyor? Tehdidini gerçekleştirir mi? Bunu bilmemiz gerek.
Ne kadar zamanımız var Sayın Başbakanım? Başkan Matthews'un ne kadar zamanı var?
Uçak korsanları gün doğarken salıverilmezlerse teröristleri oyalamak gerekecek. Biraz zaman kazanmalıyız. Ancak yarın öğleden sonra başkana bir şeyler verebilmeyi umuyordum.
Uzun yıllar devlete hizmet etmiş biri olarak bunu olanaksız gördüğümü söylememe izin verin Sayın Başbakanım. Moskova'da şimdi gece yarısı, Bülbül çok önceden planlanmış, randevular dışında yanına yaklaşılamayan bir kişi. Ani bir randevuya kalkışmak ajanımızın açığa çıkması sonucunu doğurabilir.
Kurallarınızı biliyorum Sir Nigel, bilmekten de öte anlıyorum. Düşman içinde olan ajanın güvenliği her şeyden önce gelir ama devlet işleri de öyledir. Anlaşmanın iptali ya da Freya'nın havaya uçurulması devlet işi sayılır. Bunlardan birincisi dünya barışını yıllarca tehdit eder ve belki de tüm sonuçlarıyla birlikte Yefrem Vişnayev'in iktidarı ele geçirmesine neden olur. 30 denizcinin kaybı bir yana yalnızca Lloyd Sigorta şirketinin ve o yüzden İngiltere ekonomisinin uğrayacağı zarar da korkunçtur. Diğer yandan size bir emir veriyor değilim Sir Nigel. Sizden bir Rus ajanının başına gelmesi olası bir tehlikeye karşı önümüzdeki seçenekten birini kabul etmenizi istiyorum.
Elimden geleni yapacağım efendim, söz veriyorum. Sir Nigel odadan çıktı.
Albay Horn Savunma Bakanlığından Dorset'te Poole'a telefon ediyordu. Binbaşı Simon Fallon subaylar kantininde birasını yudumlarken kendisine telefondan arandığı bildirildi. İki deniz piyadesi subayı birbirlerini iyi tanırlardı. "Freya olayını izliyor musun?" diye sordu Holmes. Karşı taraftan kısık bir kahkaha duyuldu. "Sonunda bize başvuracağını biliyordum. Ne istiyorlar?"
İşler sarpa sarıyor. Almanlar sonunda fikir değiştirip o iki herifi Berlin'de tutabilirler.
Bunalım komitesi toplantısındaydım az önce. Hoşlarına gitmiyor ama sonunda bizim yolumuzu seçmek zorunda kalabilirler.
Düşündüğün bir şey var mı?
Elbette, sabahtan beri başka bir şey düşündüğüm yok ki. Bir maket ve bir plan gerek ama.
Plan var, bir de aynı model bir tanker maketi. Çocukları topla, araç gereçleri depolardan alın. Su altı araçları, mıknatıslar, silahlar falan, aklına ne gelirse hepsini topla. Fazla bir şey alırsan sonradan geri göndeririz.
Eşyaları ve sizi alması için deniz kuvvetlerine haber vereceğim.
İşin başına iyi bir adam yerleştirdikten sonra arabana atla ve Londra'ya doğruca bana gel.
Sen hiç merak etme, ben gerekenleri ayırtıp sandıkladım bile. Sen bize ulaşım aracı gönder, ben de hemen yola çıkıyorum.
İri yarı binbaşı döndüğü zaman barda sessizlik vardı. Adamları telefonun Londra'dan geldiğini biliyorlardı. Birkaç dakika sonra yatakhanelere girip az subay ve erleri uyandırıyorlar, üzerlerindeki sivil giysileri çıkartıp yerine kara üniformalarını ve yeşil berelerini giyiyorlardı. Gece yarısından önce deniz piyadesi üssünün taş rıhtımında kendilerini almaya gelecek olan tekneyi beklemekteydiler. Poole'un doğusuna doğru limandan çıkan Saber, Cutlass ve Scimitar adlı üç hızlı devriye teknesi uzaklaşırken Portland Bill üzerinde ay parıldıyordu. Aynı ay binbaşı Fallon'un Rover'ını da Londra'ya giden uzun yolda aydınlatmaktaydı.
Başkan Matthews danışmanlarına peki ben şimdi Başbakan Bush'a ne diyeceğim diye sordu. Washington'da öğleden sonra saat 5'ti. Avrupa'da hava kararalı çok oldu halde bahar ılıklığında tomurcuklanmaya başlayan gül bahçesinden güneş henüz kalkmamıştı. Kiro'dan aldığınız gerçek mesajı ona açıklayamazsınız sanırım dedi Robert Benson.
Neden olmasın? Joan Carpenter'a açıkladım. O da belki Nigel Irvin'e söylemek zorunda kalmıştır.
Ama arada bir fark var. İngilizler teknik uzmanlarına başvurarak kıyıları boyunca yer alacak bir ekoloji sorunuyla baş edecek önlemleri alabilirler. Teknik bir sorundur bu. Joan Carpenter'ın bakanlar kurulunu toplaması gerekmez. Dietrich Buş'tan ise Avrupalı komşularının başına bir felaket gelmesi olasılığına karşın Mişkin ile Lazarev'i salıvermemesi istenecek. Bunun için kabinesine danışmak zorunluluğundadır.
Onurlu bir insandır diye Lawrence Benson'ın sözünü kesti. Bunun bedelinin Dublin Anlaşması olduğunu bilirse bu bilgiyi kabinesiyle paylaşmak zorunda hissedecektir kendisini.
Bir sorun daha var diye Benson sözünü sürdürdü. En az 15 kişi öğrenecek durumu. Bunlardan birkaçı sırrı karılarına ya da yardımcılarına açıklayacaklar. Günter Guillaume olayını unutmadık henüz. Bond'a gereğinden fazla delik var. Haber bir yayılırsa Dublin Anlaşması da suya düşer. Kuzey Denizi'nde de neler olur bilemeyiz.
Bir dakikaya kadar telefon bağlantısı sağlanacak. Peki ben şimdi adama ne diyeceğim diye sordu Matthews.
Poklevski kendisine güvenli transatlantik hattında bile açıkça söylenemeyecek bazı bilgileriniz olduğunu bildirin dedi. Mişkin ile Lazarev'in salıverilmelerinin Freya'daki teröristleri birkaç saat oyalamaktan çok daha büyük bir tehlike yaratacağını anlatın. Bu aşamada size biraz zaman tanımasını isteyin.
Ne kadar?
Ne kadar olabilirse dedi Benson.
Peki süre bitince ne olacak?
Bond bağlantısı kurulmuştu. Başbakan Bush evindeydi. Dietrich Bush iyi İngilizce konuştuğu için arada çevirmen yoktu. Alman hükümet başkanı tam 10 dakika giderek artan bir şaşkınlıkla dinledi Başkan Matthews'u.
Neden ama diye sordu sonunda. Bu konunun Birleşik Devletler'le bir ilgisi yok ki.
Matthews konuyu anlatmak isterdi ama Robert Benson parmağını sallayarak kendisini uyardı. Dietrich, lütfen inan bana. Bana güvenmeni istiyorum. Bu hatta Atlantik'ten geçen herhangi bir hatta istediğin kadar açık konuşamam. Çok büyük boyutlu bir sorun çıktı. Bak elimden geldiği kadar açık konuşmaya çalışacağım. Burada bu iki adam hakkında bazı şeyler öğrendik. Bu aşamada önümüzdeki birkaç saat içinde salıverilmeleri çok tehlikeli olacaktır. Senden zaman istiyorum dostum Dietrich, yalnızca biraz zaman. Bir ertelemeyle her şeyi yoluna sokabiliriz, eminim buna.
Alman Başbakanı çalışma odasında telefonda konuşurken içeriden gelen Beethoven senfonisini duyuyordu. Yemekten sonra stereoya bir plak yerleştirmiş bir pro yakmıştı telefon geldiğinde. Durumdan kuşkulandığını söylemek çok hafif kalırdı. Yıllar önce NATO hükümet başkanlarını birbirlerine bağlamak için kurulan ve sık sık kontrol edilen transatlantik telefon hattına kendisi güveniyordu. Ayrıca ABD hükümetinin Bond'daki elçilikleriyle gayet güvenilir bir haberleşme olanağı vardı ve kendisine bu yolla bir mesaj iletilebilirdi.
Diğer yandan ABD Başkanı gece yarısı telefondan edip çılgıncasına isteklerde bulunan bir insan da değildi. Bush onun da kendine göre geçerli nedenleri olduğundan emindi. Ama kendisinden de çevresine danışmadan karar veremeyeceği bir şey isteniyordu.
Burada saat gecenin 10'u dedi Matthews'a karar vermek için sabaha kadar zamanımız var. O zamana kadar yeni bir şey olmaz. Bu gece kabinemi toplar ve kendilerine danışırım. Sana bundan fazlası için söz veremem.
Başkan William Matthews bu kadarıyla yetinmek zorundaydı. Telefonu kapatan Dietrich Bush uzun bir süre durup düşündü. Bir şeyler oluyordu ve bu Batı Berlin'de Tegel cezaevindeki hücrelerinde oturan Mişkin ve Lazarev'le ilgiliydi. Onlara bir şey olacak olursa federal hükümet konuyu ve basının koparacağı gürültüden başını kolay kolay kurtaramazdı. Yerel seçimler de yaklaştığına göre.
İlk olarak başkentte evinde olan Adalet Bakanı Ludwig Fischer'i aradı. Daha önceden anlaştıkları gibi bakanlardan hiçbiri hafta sonu için başkentten ayrılmayacaklardı. Adalet Bakanı'nın önerisini kabul etti. İki tutuklu derhal eski Tegel'den yeni ve çok güvenli olan Muhabit cezaevine nakledileceklerdi. Muhabit'te hiçbir siyah ajanı yanlarına yaklaşamazdı. Fischer hemen Berlin'i telefonla arayıp emirleri yağdırdı. Çok basit görünen bazı sözcükler Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin baş şifre memuru tarafından kullanıldığı takdirde çok daha başka anlam taşırlardı. Şifre memurunun elçiliğin SIS ajanı olarak bildiği kişiye de telefon edip "Çabuk atla gel buraya, önemli şeyler geliyor Londra'dan" demesi de Adam Munro'yu Londra saatiyle 10'da, Moskova saatiyle gece yarısı yatağından kaldırmaya yetmişti. Downing sokağından bürosuna dönerken Sir Nigel Irwin de başbakanın haklı olduğunu düşünüyordu. Dublin anlaşmasının iptali ve Freya ile yükünün havaya uçurulması karşısında bir Rus ajanının açığa çıkması tehlikesi çok önemli değildi. Moskova'daki Munro'dan isteyeceği şey ve bunu isteme biçimi hoşuna giden bir davranış değildi. Ama SIS binasına varmadan önce bunu yapmak zorunda olduğundan emindi. Başka çaresi yoktu. Bodrum'daki haberleşme odasında sıradan yazışmalar devam etmekteydi içeri girdiğinde. Moskova ile 5 dakikada telex bağlantısı kuruldu. 30 dakika sonra da Moskova'daki telexten Munro'nun alet başında olduğu haberi geldi. Her iki makine başındaki telex operatörleri yaşamları bu işte geçmiş kıdemli memurlardı. Kendilerine güvenilirdi. Güvenmek zorundaydılar zaten. Hükümetleri düşürebilecek haberler kendileri için sıradan yazışmalardı. Londra'daki telex karmaşık ve müdahale edilmesi olanaksız bir şifreye dökülür ve uyuyan Avrupa'dan üzerinden Moskova'daki elçiliğin üstündeki antene iletilirdi. Londra'da yazılmalarından 4 saniye sonra Moskova'daki eski şeker kralının evinin bodrumundaki telex makinesinden yazılı olarak kağıt dışarı atılırdı. Şifre memuru yanında duran Munro'ya döndü. "Patron var karşımızda." Sir Nigel Munro'ya Kirov'un başbakan Matthews'a 3 saat önce verdiği mesajı açıklamak zorundaydı. Munro bu bilgiye sahip olmadan Bülbül'den Matthews'un neden sorusuna yanıt vermesini isteyemezdi. Telex birkaç dakika çatırdadı durdu. Munro dehşetten irileşen gözlerle mesajı okuyordu. "Bunu yapamam" diye söylendi mesaj sona erince. "Şu yanıtı ver. Verilen zaman içinde bunu elde etmek olanaksız. Yineliyorum, olanaksız. Hemen gönder." Sir Nigel ile Adam Munro arasındaki yazışma 15 dakika kadar sürdü. Londra Bey'i acele bulmak için bir yol olmalı diyordu. "Evet ama ancak çok acil bir durumda" diye Munro yanıt verdi. Londra'daki makine bu 100 kere acil bir durum diye hemen karşılık verdi. "İyi ama B birkaç günden önce soruşturmaya başlayamaz" dedi Munro. İlk politbüro toplantısı ertesi perşembe günüydü. Londra geçen perşembenin kayıtları nerede diye sordu. "Freya geçen perşembe ele geçirilmedi" dedi Munro. Sir Nigel sonunda başvurmak istemediği yolu seçmek zorunda kaldı. Makineden çıkan kağıttaki yazılar çok kesindi. "Üzüntüyle bildiririm ki başbakanlık emri reddedemez. Bu felaketi önlemek için çaba sarf edilmezse B'yi batıya kaçırma operasyonu yapılmayacaktır." Munro gözlerine inanamayarak bakıyordu önünden akıp giden kağıtlara. Londra'daki üstlerinden sakladığı ajanına olan aşkı çevresinde parçalayamayacağı bir ağ örmüştü işte. Sir Nigel Irwin, Bülbül'ün savaş yandaşı Vişneyev'in sağ kolu olan Anatoly Krivoy olduğunu sanıyordu. "Londra'ya şu mesajı ilet. Bu akşam başarmaya çalışacağım. B reddederse ya da çalışırken yakalanırsa sorumluluk almam." Patronun yanıtı kısaydı. "Tamam, işe başla." Moskova'da saat 1:30'du ve hava çok soğuktu. Washington'da saat 6:30'da kurşun geçirmez camların ardında akşam olurken başkanın odasındaki lambalar yakılmıştı, bekliyorlardı.
Başbakan Bush'u Moskova'daki kimliği bilinmeyen ajanı, kimlikleri bilinmeyen teröristlerin Avrupa kıyılarında 1 milyon tonluk bir bombayı patlatmaya hazır liderini bekliyorlardı. Üçüncü seçeneği kullanma fırsatını bekliyorlardı. Telefon çaldı, Stanislav Pokleski'yi arıyorlardı. Pokleski dinledi, eliyle ağzı örtüp başkana bir saat önce deniz kuvvetlerinden istediği bilginin geldiğini bildirdi. Freya'nın bulunduğu bölgede bir ABD gemisi vardı. Deniz kuvvetlerinin bu gemisi Danimarka'nın Esbjerg kıyı kentine bir nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra Norveç'in kuzeyinde devriye gezen filosuna katılmak üzere yola çıkmıştı. Şu anda Danimarka kıyılarından iyice uzaklaşmış, NATO müttefikleriyle buluşmak için kuzeybatı yönünde ilerliyordu.
''Yolunu değiştirin'' dedi başkan.
Pokleski başkomutanın emrini deniz kuvvetlerine bildirdi. Sabahın saat birinde Danimarka ile Orkney adalarının tam ortasında olan USS Moran 180 derecelik bir dönüş yaptı. Motorlara tam yol verildi ve Manş denizine doğru yol almaya başladı. İngiliz hafif kruvazörü Argil'den daha ağır olmasına karşın destroyer diye anılan 8000 tonluk tekne güdümlü roket taşımaktaydı. Sakin denizde tam yol giderken saatte 30 deniz mili yapardı. Sabah saat 8'de Freya'nın 5 mil açığına varmış olacaktı. Kutuzovski Caddesi'nin ucundaki Mayorski Oteli'nin parkında pek az araba vardı. Bunların ikisi dışındakiler de boş ve karanlıktılar. Monroe karşısındaki arabanın ışıklarının söndürüldüğünü görünce kendi arabasından inip o yana yürüdü. Valentin'de kadın korkudan tir tir titriyordu. ''Ne oldu adam, neden eve telefon ettin? Şimdi numaranı kaydetmişlerdir bile.'' ''Bir telefon kulübesinden ettim ve sana Gregor'un yemeğe gelmeyeceğini bildirdim. Kimse bir şeyden kuşkulanmaz, korkma.''
''Sabahın ikisinde kimse böyle telefon etmez. Gece bekçisi apartmandan çıktığımı gördü, gerekli yerlere bildirecektir.''
''Çok üzgünüm sevgilim, dinle.'' Monroe kadına Kirov'un başkan Matthews'u ziyaretini, Londra'ya iletilen haberleri, Kremlin'in Mishkin ile Lazarev konusunda neden böyle bir tutuma girdiğinin öğrenilmesinin istendiğini anlattı.
''Bilmiyorum'' dedi Valentin, ''hiçbir fikrim yok. Belki de o hayvanlar pilot Rudenko'yu öldürdükleri içindir.''
Valentina, 9 aydır Politbüro'nun konuşmalarını dinliyoruz. Dublin Anlaşması senin halkın için çok önemlidir. Rudin bu iki adam için bu kadar önemli bir şeyi neden tehlikeye atıyor?
Böyle bir şey yapmadı. Gemi havaya uçurulursa Batı'nın dökülen petrolü kontrol altına alması mümkün. Batı zengindir, bu masrafı karşılayabilir.
Sevgilim, o teknede 30 adamın yaşamları... Hayır, daha başka ve daha ciddi bir neden olmalı.
Bilmiyorum diyen kadın yineledi. Politbüro toplantılarında buna değinilmedi. Bunu sen de biliyorsun zaten.
Monroe çaresizce bakıyordu önündeki cama. Valentina'nın Washington'a bildirecek bir şey olacağını ummuştu. Belki de Merkez Komitesi binasında duyduğu bir söylenti, herhangi bir şey. Sonunda durumu açıklamaya karar verdi. Sözleri bitince kadın hiç konuşmadan önündeki karanlığa dikti gözlerini. Monroe batmak üzere olan ay ışığında kadının gözlerinin yaşardığını fark etti.
''Söz vermişlerdi'' diye mırıldandı Valentina. ''15 gün sonra Sasha ile beni Romanya'dan kaçıracaklarına söz vermişlerdi.''
''Sözlerinden döndüler. Son bir şey daha istiyorlar.''
Valentina başını direksiyonu tutan ellerine dayadı. ''Çok korkuyorum. Yakalanacağım bu kez.''
''Yakalanmayacaksın. KGB insanların düşündüklerinden çok daha ağır hareket eder. Kuşkulandıkları kişi ne kadar yüksekteyse hareketleri de o kadar ağırlaşır. Başkan Matthews'un istediği bu bilgiyi ele geçirirsen senin de Sasha'yı 2 hafta yerine 1-2 gün içinde buradan çıkarmalarını sağlarım. Ne olur yap bunu sevgilim. Birlikte olmak için bundan başka fırsatımız kalmadı.''
Valentina camdan dışarı baktı. ''Bu akşam bir politbüro toplantısı vardı, özel bir toplantıydı. Genellikle cuma akşamları sayfiye evlerine giderler oysa. Kayıtların yazılması yarın, yani bu sabah 10'da başlar. Memurlar işi bitirmek için hafta tatili yapamayacaklar. Belki de bu toplantıda bundan söz etmişlerdir.''
Ses bantlarını dinleyebilir misin? Zabıtları okuyabilir misin?
Gece yarısında mı? Kolay değil bu.
Bir şeyler uydur. Ne olursa işe erken başlayıp erken çıkmak istediğini söyle.
Ne diyeceğim? Bunu senin için yapacağım Adam. Londra'dakiler için değil.
Ben Londra'daki adamları tanırım. Şu anda kendilerine yardım edersen Sasha ile seni buradan çıkaracaklardır. Bu son tehlikeye atılışın olacak.
Valentina erkeği duymamış gibiydi. Bir yandan da bir süre içinde olsa KGB korkusunu, bir casus olarak yakalanmasının, zamanında kaçamazsa başına geleceklerin korkusunu unutmuş görünüyordu.
Dietzke bir mağazasını biliyor musun? Oyuncak bölümü. Bu sabah saat 10'da orada ol.
Monroe asfaltta durup kadının arabasının uzaklaşmasını seyretti. Yapılmıştı işte. Kendisinden yapmasını istemişler, emretmişlerdi ve kendisi de yapmıştı. Kendisini Lubyanka'dan kurtaracak olan diplomatik dokunulmazlığı vardı. En kötüsü büyükelçi pazartesi sabahı Dimitri Rykov tarafından çağrılır ve soğuk bir sesle Monroe'nun ülkeden çıkarılması istenirdi. Ancak Valentina şimdi gizli arşivlere giriyordu. Hem de kendisini koruyacak her zamanki normal, alışılmış ve sakin davranışı olmadan. Monroe saatine baktı. 7 saat. 7 saatlik bir bekleyiş. Arabasına doğru yürüdü. Ludwig Jan Tegel cezaevinin açık kapısı önünde durmuş, Mishkin ile Lazarev'i taşıyan zırhlı aracın uzaklaşmasını izliyordu. Monroe'nun aksine kendisi için bekleme diye bir şey yoktu artık, bekleme sona ermişti. Birinci kattaki odasına girip kapıyı sıkıca kapattı. Birkaç dakika açık pencere önünde durdu, sonra siyanür tabancalarından birini karanlığa fırlattı. Jan şişmandı, sağlıksızdı. Bir kanıt bulunmadığı takdirde kalp krizi geçirdiğine inanılmaması için bir neden yoktu. Pencereden uzanıp doğuda duvarın ötesinde yaşayan yeğenlerini düşündü. 4 ay önce Noel'de Ludo amcaları kucağı armağanlarla dolu olarak kapıda göründüğü zaman ne kadar da sevinmişlerdi. Jan gözlerini kapattı, diğer tüpü burnuna tutup düğmeye bastı. Dev bir çekiçle vurulmuştu göğsüne sanki. Gevşeyen parmakları arasından tüp aşağı sokağa düştü. Jan öne doğru düştü, pencerenin pervazına çarptı, geriye yuvarlandı. Ölmüştü. Onu bulduklarında ilk sancı geldiği zaman hava almak için pencereyi açtığını sandılar. Kukuşkin zaferine ulaşamayacaktı. Sokaktan geçen bir kamyon kaldırım kenarındaki tüpü paramparça ederken saat tam gece yarısını çalıyordu. Freya olayı ilk kurbanını vermişti.
32. ayrımın sonu. Sayfa 342.